Ayrım 10. Son Tanık Glenn Mead. Sayfa 107. Daha sonra Alma kollarını Karla'nın omzuna doluyor ve bedenini sarsan hıçkırıklara boğuluyor. Kızım olmasaydı çoktan ölmüştüm. Shavik'in karşısında böyle durmak için sağlam bir ruhu olmalı. Bir haftadan beri kampta kalan bir hemşire iğne ve iplikle anestezi kullanmadan Alma'nın kanlı çenesini dikiyor. Alma iki kez bayılıyor, yine de iyi dayanıyor. Dişleri hala elinde olduğu için şükrediyor. Shavik'in söylediği gibi hepimize çorba ve ekmek, çocuklara da süt dağıtılıyor. Alma'nın çenesi öylesine kötü halde ki ne yiyip içebiliyor ne de dişlerini yerine takabiliyor ve bizler yemeğimizi bitirdiğimiz zaman sanki biz yetişkinlerin konuşmasını istiyormuş gibi bana bakıyor. Carla'ya diğer çocuklarla oynaması için Luca'yı yatakhanenin ucuna götürmesini söylüyorum. Çocuklar gidince Alma'nın gözleri endişeyle kararıyor, büzülmüş yaralı dudakları arasından bir uyarı kekelemeye çalışıyor. Shavik beni hayatta bırakmış olabilir ama onun bir çılgın olduğunu duydum. Bir dakika önce nazikken bir dakika sonra dengesiz davranabiliyor. Onun yakınındayken dikkatli ol. İkisi de deli, hem Shavik hem de Arkov. Hemşire Alma'nın yarasına tentür diyot bastırıyor. Shavik gelip gider ama çoğu zaman buraya Arkov bakar. O herif gerçek bir canavardır. Bir kadın haklarında ne biliyorsun diye soruyor. Onlara Habil ve Kabil diyorlar. Akrabalıkları yok ama iki kardeş gibi büyümüşler ve her an birbirlerinin gırtlaklarına sarılırlar. Kardeş gibi mi? Boris Arkov'un babası Ivan Arkov, Sırp mafyasının en tepesindeki gangsterlerden diyor hemşire. Kadınlardan biri başıyla onaylıyor. Doğru, Shavik'in babasının Arkov hesabına çalışan bir avukat olduğunu duymuştum. Shavik küçükken babası intihar edince Ivan Arkov onu kanatlarının altına almış ve oğlundan ayırt etmemiş. Mila Shavik ve Boris Arkov'un arasında sona ermeyecek bir güç çekişmesi var.
Neden?
Günün birinde mafyanın başına geçmek için. Bütün bunları sana kim anlattı diye soruyor hemşire. Herkes bilir bunları. Baba Arkov mafyanın reisi ve kızıl ejderhaları o denetler.
Onun hakkında başka ne biliyorsun?
Öylesine namussuzdur ki öldüğünde onu toprağa vidalamaları gerekecek. Hırslı hayvanın teki, gözü güç ve paradan başka bir şey görmez.
Başka?
Bu adamlara mallarımızı ve topraklarımızı almalarını ve halkımızı katletmelerini söyleyen de o. Birini öldürmek onun için hiçbir şey ifade etmiyor. Oğlu Boris de ağacın tam dibine düşmüş. Kalpsiz katilin teki. Alma peki ya Mila Shavik diye soruyor. Hemşire tentür diyot şişesinin mantarını yerine yerleştiriyor. Shavik Ivan Arkov'un emirlerini yerine getiren bir uşaktan başka bir şey değil. Ağzımı açmıyorum. Mila Shavik ve köyümüzdeki ailesi hakkında her şeyi biliyorum. Ve bunların gerçeğin tümü olmadığının da farkındayım. Yine de Alma'ya ne kadar azını anlatırsam o kadar iyi olacak. Gerçek onu ancak huzursuz edecektir. Kamptaki ilk gecemiz cehennemden farksız. Diğer tutsaklardan bu kampa Şeytan Tepesi adını verildiğini öğreniyoruz. İnsanların en korkunç işkencelerden geçirilip öldürüldükleri böylesi yerler olduğunu duymuştuk. Ama hiçbir şey insanı gerçeği hazırlayamıyor. Şeytan Tepesi kadın, genç kız ve yaşları bebeklikle 13 arasındaki erkek çocuklardan 500'ü aşkın tutsağı barındırıyor. En küçük çocuklar korkmuş ve pisler, ağlamaları bir an olsun dinmiyor. Nöbetçiler sürekli korku uyandıran kalpsiz ve gaddar hayvanlar. O ilk gece bomboş yatakhanelere tıkılıyoruz. Başımızı ranzalarımıza henüz değdirmişken en az 20 sarhoş nöbetçi içeriye dalıyor ve genç kadınların en güzellerini sürükleyerek götürüyor. Zavallılar dışarıya sürükleniyor, yeşil kapıdan ana binaya sokulup Shavik'in girişin hemen yanındaki odasının önünden geçiriliyor. Daha sonra o yeşil kapılar bizim için dehşet kaynağı olacak, oraya bir kez girmeye gör, acımasızca sorgulanmaya, ırzına geçilmesine, dayak yemeye ya da her üçüne birden hazır olmalısın demektir. Ve bazen seni ölüm bekler. Tüm gece boyunca tecavüz edilen kadınların çığlıklarını duyuyoruz. Çocukların yüzündeki dehşet tanık olunamayacak kadar korkunç. Çığlıkları işitmemeleri için Carla'nın ve Luca'nın kulaklarını kapatmaya çalışıyorum ama imkansız. Kızlarının ırzına geçilmesini dinlemek zorunda kalarak inleyen o zavallı annelere acıyorum. Kızlardan biri sadece 14 yaşındaydı. Bazı sapık nöbetçilerin erkek çocukları da götürdüğünü duyuyoruz. Çığlıklar şafakla birlikte diniyor. Bundan böyle nöbetçilerin kurbanlarını sürükleyip götürmedikleri hiçbir gece olmayacak. Burada gördüklerim, tanık olduğum insanlık dışı olaylar tarif edilmenin de ötesinde. Nöbetçiler annelere veya genç kızlarına şehvetle bakıyor. İçlerinden bazıları birkaç parçalık eşyamızı çalan gangsterler. Bir kadının mücevheri ya da altın yüzükleri varsa alıyorlar. Kadınlardan birinin ağzı altın diş doluydu. Adamlar ağzına kerpeten soktu ve bütün dişlerini söktüler. Tutsaklar ya Hristiyan ya da Müslüman, Boşnak ya da Hırvat ama çoğunlukla Müslüman. İlk gece dağıtılan çorba, ekmek ve sütün dışında 4 gün boyunca çok az yiyecek ve su veriyorlar. Dillerimiz susuzluktan kabarıyor, çocuklarımız ağlıyor ama nöbetçiler duymazdan geliyor. Bazı kadınlar daha fazla dayanamayan bebeklerinin cansız bedenlerini taşıyor. Nöbetçiler onlara cesetleri bir kenara atmalarını söylüyor. İçlerinden biri karşı gelip nöbetçilere küfür edince kendisini sürükleyip götürüyorlar. Onu bir daha görmeyeceğiz. Mila Shavik'in güzel ve küçük kadınlara zaafı var. Bazen yatakhaneleri arşınlıyor ve 20'lerinin sonunda ya da 30'larının başındaki güzel bir kadını Boris Arkov'a işaret ediyor. Kadın Shavik'in dairesine götürülüyor. Shavik henüz beni tanımadı ama nöbetçilerin çoğu gibi genellikle birini tanıyamayacak kadar sarhoş olmasına şükrediyorum. Üstelik öylesine sıska ve perişan görünüyorum ki beni hatırlaması uzak ihtimal. Ama bir gün Boris Arkov yanımızdan geçiyor, duraklıyor, copuyla Karla'yı gösteriyor. Kaç yaşında bu? 9 diye yalan söylüyorum. Luka olanlardan habersiz itiraz ediyor. Hayır anne, Karla 10 yaşında. Arkov çenesini sıvazlayıp sırıtıyor. 10 yaşında yeterince büyük sayılmaz mı? Ne dersin kadın? Efendim, lütfen. Karla'nın yüzünü baş ve işaret parmakları arasına kıstırıp inceliyor. Kızcağız korkudan kas katı kesiliyor. Arkov'u öldürmek istiyorum. Buna nasıl cüret eder? Kızım hakkında böyle nasıl konuşur? Ona dokunmaya bile nasıl cesaret eder? Oysa hiçbir şey yapamıyorum. Karla'nın yüzünü bırakıyor. Gözlerinde gaddar bir parıltıyla bana bakıyor. Endişelenme. Hazır olduğuna karar verinceye kadar gözümü ondan ayırmayacağım. Sonra yüksek sesle gülerek uzaklaşıyor. Yaşadığımız tuhaf bir dünya. Gardiyanlarımızın ne tepki vereceğini hiç kestiremiyoruz. Bugün bir öykü duydum. Sarhoş bir nöbetçi 12 yaşındaki bir kıza tecavüz ediyor. Çocukcağız saldırgan tarafından kanlar içinde sersemlemiş ve ağlar bir halde yatakhanenin dışına bırakılıyor. Sonunda korkudan kas katı kesilmiş annesi bütün cesaretini toplayıp dışarı çıkıyor, yavrusuna sarılıp teselli ediyor. Shavik oradan geçerken anneyle çocuğu görüp neler oluyor burada diye soruyor. Zavallı kadın anlatamayacak kadar korkmuş, gerçeğin hayatına mal olmasından da ürküyor. ''Sana burada neler olduğunu sordum.'' Shavik'in sesi öylesine acımasız ki kadıncağız olanları anlatmaktan başka çare bulamıyor. ''Bunu yapan nöbetçi hangisi?'' Kadın titrek parmağını 50 metre ötede kampın giriş kapısının dibinde kağıt oynayan birkaç üniformalıya uzatıyor. Shavik o tarafa yürüyor. Biradan göbeği çıkmış, sarkık bıyıklı, orta yaşlı ve vahşi görünüşlü bir nöbetçinin karşısına dikiliyor. ''Çocuğa sen mi tecavüz ettin?'' Nöbetçi kirli elinin tersiyle ağzını silerek sırıtıyor. ''Küstah bir fırlama. Ona bir ders vermek gerekiyordu komutanım, ben de verdim.'' ''Ya, ben size ne emir vermiştim?'' ''Girişi beklemeyi komutanım ve yerinizden ayrılmamayı, doğru mu?'' ''Evet komutanım ama...'' Shavik tek kelime etmeden tabancasını çekiyor ve adamı başından vuruyor. Nöbetçi kafasından kanlar fışkırarak, vücudu seyirerek arkadaşlarının arasına yığılıyor. ''Bundan böyle kimse emirlerime itaatsizlik etmeyecek. Yoksa buradan ayakları önde çıkarsınız.'' Nöbetçiler arkadaşlarının cesedini sürükleyip götürüyor. Ve her yetişkin tutsak kendi kendine aynı soruyu soruyor. Shavik nöbetçiyi emre itaatsizlik ettiği için mi vurdu, yoksa o kızda gözü mü vardı? ''Anne, burada daha ne kadar kalacağız?'' ''Bilmiyorum tatlım.'' ''Neden buradayız?'' ''Çünkü bu adamlar bizi düşman olarak görüyor.'' ''Neden, onlara hiçbir şey yapmadık, öyle değil mi?'' ''Yapmadık ama bizi farklı görüyorlar.''
''Nasıl?''
''İşte farklı.''
''Hareketlerimiz farklı değil ki. Kadınlardan birinin boşnak olduğumuzu söylediğini işittim. Boşnaklar farklı mı? Ama biz farklı değiliz, yalan mı? Hem farklı olsak da ne fark eder? İnsanız o kadar.
Luca da katılıyor.
Evet, insanız o kadar anne.
Sorular bitmek bilmiyor. Bütün ebeveynlerin aynı sorulara cevap vermeye çalıştıklarından eminim. İyi ama bir çocuk sadece şimdiki zamanı görürken ona 500 yıllık bir tarihi nasıl anlatırsın? Şimdilik çevremizdeki gaddarlığa rağmen hayatta kalmayı başardık. Ama şansımızın devam etmemesinden korkuyorum. 500'den fazla kadın ve çocuk için sadece 6 tuvalet ve duş var. Nöbetçilerin tecavüz etmeden önce kadınların yıkanmalarını istedikleri zamanların dışında sıcak su yok. Kış sert geçiyor ve çocuklarımız buz gibi suda yıkamak zorundayız. Kadınlar liste hazırlıyor ama bazen tartışmalar ve kavgalar çıkıyor. David'in kampında erkeklerle çocukların daha beter koşullarda yaşadıklarını ve bizdekilerden az battaniyeyi paylaşmak zorunda olduklarını söylüyorlar. Her gün, Tanrı'nın her günü David için kaygılanıyorum. Nasıl, dayanabiliyor mu, sağlığı nasıl? Bu sorular bana azap veriyor. Bazı günler taze ekmek, süt ve yumurta olmasına rağmen kadınlar kampında yiyecek kıtlığı var. İstihkakımız genellikle sulu bir fasulye çorbasından, pirinçten ve bayat ekmekten oluşuyor. Bir gün kadınlardan biri yakınmaya kalkıyor. Bir nöbetçi pantolonunun önünü açıp çorbaya işiyor. ''Haydi şimdi de şikayet et bakalım mızmız karı!'' gülerek uzaklaşıyor. İlk ay 14 kadın ve 6 çocuk öldü. Çocukların hepsi hastalıktan ve yetersiz beslenmeden can verdi. Kadınlardan 8'i tecavüze uğradıktan sonra iç kanamadan gitti. Kurbanların cesetleri kampın kenarındaki bir çukura atılıyor. Dayanılması en güç olanı çocukların ölümü. Anneleri ağlayıp sızlıyor, akıllarını kaçırıyor. Çocuklarını yitiren annelerden ikisi kör gibi dikenli tellere koştu ve nöbetçiler tarafından vuruldu. Ders olsun diye cesetleri orada çürümeye bırakıldı. Luca artık koşmuyor, oynamıyor, şaka yapmıyor. Karla kayıtsız ve üzgün, eski tasasızlığından eser kalmadı. Onlarla ilgilenmek için umutsuzca gayret ediyorum. Ama bu kadar az gıdadan sağlığımın bozulduğunu hissediyor ve hasta olmaktan korkuyorum. Carla daha büyük olduğu için olan biteni anlayabiliyor. Ama Luca'nın aklı tümüyle karışıyor. Babalarını şiddetle özlüyorlar. Carla durmadan babasından bahsediyor. Onun güvende ve iyi olması için dualarını ve umudunu kesmiyor. Sefaletin dibine vurmak üzereyken küçük bir mucize oluyor. Mart'ın ilk haftasında ilkbahar gelip çatıyor, güneş parlıyor. Kampa su sağlayan kuyunun pompası bozuluyor. Almayla bana nöbetçi çamaşırlarından bir kısmını nehre götürüp yıkama görevi veriliyor. Önce sevimsiz bir genç nöbetçi bizi ana binadaki koridorlardan birine, hademe odalarının önüne götürüyor. Odaların birinde kötü kokulu çamaşır dolu bir torba var. Bize sabun kalıpları veriyor, işimizi iyi yapmamızı yoksa bizi döveceğini söylüyor. Bizi kampın dışına çıkarıyor. Alma iki bohça sürüklüyor. Benim kucağımda Luca var. Carla'yla birlikte öteki iki bohçayı çekiyoruz. Bir ormandan geçip usulca akan sığ bir nehrin suladığı harika bir çayıra varıyoruz. Etrafımızda kelebekler uçuşuyor ve sanki şeytan tepesinden dünyalar kadar uzak bir yaz günü yaşıyoruz. Nöbetçi elinde tüfeğiyle bir ağacın dibine uzanıyor. Birbiri ardına sigara tüttürerek çamaşırları sabunlamamızı izliyor. Carla ve Luca suları sıçratırken Alma nöbetçinin sinirlenmesinden korkarak fazla gürültü yapmamalarını söylüyor.
''Suya girebilir miyiz anne? Lütfen yüzebilir miyiz?''
''Hayır Carla, nöbetçi izin vermez.'' ''Yüzmeyi düşünmüyordum. Aklımda kaçmak vardı. Uzakta damlar ve bir çan kulesi görüyorum.'' Kamptan neredeyse 500 metre uzaktayız. Nöbetçinin silahını alabilsek, onu ağaca bağlasak ya da bayıltsak, birileri fark edene kadar uzaklaşmış oluruz. Dönüp bakıyorum, bizi izlemek zahmetine bile katlanmadan ağzında bir sap çiğniyor. Zayıf, pek de güçlü görünmüyor. Alma ile birlikte hakkından gelebilir miyiz? Sonra David'i düşünüyorum. Onu burada nasıl bırakırız? Kafamı toparlamaya fırsat bulamadan Carla'nın nöbetçiye yüzsüzce yaklaştığını görüyorum.
''Efendim, yıkanmamız gerekiyor. Nehirde yıkanabilir miyiz efendim? Lütfen.''
Belki tembelce sadece 10 dakika, daha fazla değil diyor. ''Sizi izleyeceğim. Onun için hiçbir şeye kalkışmayın, anlaşıldı mı?''
''Tabii efendim, teşekkür ederim.'' kolunu tutuyorum. Olmaz Carla. Luca'nın soğuk algınlığı var.
Lütfen anne, Luca artık iyileşti.
Carla.
Ama anne, nehirde yıkanma fırsatını bir daha nasıl buluruz?
Alma, kız haklı Lana diyor. Fırsat varken faydalan derim. Kabullenmek zorunda kalıyorum. Usulca akan nehir çekici, üstelik fazla soğuk da değil. Soyunuyoruz. Carla Luca'nın karma karışık giysilerini çıkarmama yardım ediyor. Çocukcağız neşeden ne yapacağını bilemiyor. Çırılçıplak nehre atlamak için sıbırsızlanıyor. Çırılçıplak yıkanırken nöbetçi bizi gözlüyor. Her şey o kadar absürt ki. Tüm bu ölüm ve umutsuzluğun ortasında Alma ile el ele tutuşuyor, birlikte nehre doğru koşuyor, kucak dolusu sular köpürtüp keyifle sıçrıyoruz. Kendimi bir kez daha çocuk gibi hissediyorum. Luca'yı sabunlarken bir kıkırdama nöbetine tutuluyor ve pembe küçük poposu elimden kaçıyor. Suların içinde onu kovalıyorum. Birkaç dakika içinde olsa yaşıyor olmanın güzellik ve keyfi içindeyiz. Carla bir öpücük için yalvarıyor. Luca gülüp kaçıyor. Bugün sana öpücük yok diye kıkırdıyor. Sonra Carla onu yakalıyor. Luca neşeyle gülüyor ve ödül olarak yanaklarımıza öpücükler konduruyor.
Carla, söyledim sana anne, hepimizin buna ihtiyacı vardı diyor.
Hep birlikte nehirde sırt üstü yatıp yukarı mavi göğe bakıyoruz. Sanki deniz kıyısındayız ve dalgalar bizi okşuyor. Nöbetçi işaret edince giysilerimizle kurulanıyor, giyinip kampa dönüyoruz. Kapıya yaklaşırken Carla ve Luca sıçramaya koyuluyor. Kampa geldiğimizden beri ilk kez yüzlerinde tebessüm görüyorum. Çocuklarıma uğradığım tecavüzü asla anlatamam. Nehirde yıkandığımız günün gecesinde bize eşlik eden genç nöbetçi yatakhaneye geliyor. Yanında Boris Arkov var ve her ikisi de sarhoş. Soluklarındaki vodka kokusunu duyabiliyorum. Carla ve Luca derin bir uykuda. Arkov'la genç nöbetçi beni ve başka bir kadını kavruyor. Yüreğim çarpıyor ve beni barakalarına sürüklerlerken inliyorum. Boris Arkov beni yumrukluyor.
Kes sesini, kes sesini, beni duydun mu? Dediğimi yap yoksa seni öldürürüm.
Arkov ve genç nöbetçi bana sırayla tecavüz ediyor. Arkov sarhoşluğuna yenik düşüp uykuya dalınca genç nöbetçi beni nihayet barakanın dışına atıyor. Kendimi kirlenmiş hissediyorum. Öfkenin de ötesindeyim. Her türlü kendine acıma duygusunun ötesinde. Emekleyerek yatakhaneye ve buz gibi bir duşun köşesine giriyorum. Bir bulaşık teli buluyorum. Buz gibi suyun altında sert telle cildimi ne kadar kazırsam kazıyayım, kendimi hala kirli hissediyorum. Bacaklarımın arasındaki ıstırap ateş gibi, kanamanın dinmesi bir saat sürüyor. Yatakhaneye dönüp uyuyan iki çocuğumun yanına uzanınca gözyaşlarımı bastırıyorum. Carla'ya ve Luca'ya bakınca öyle büyük bir utanç duyuyorum ki... Kadınlar arasında başımıza gelenlerden asla bahsetmeme yolunda zımni bir kural var. Istırabımızı anlatmak için acılı bakışlar yeterli. Her şeye rağmen hala hayatta olduğum ve bunları kızıma değil de bana yaptıkları için şükran duyuyorum. Boris Arkov'un tehdidini düşünmediğim bir dakika bile yok. Carla'yı nasıl korurum? Nasıl? Arkov'un küçük kızları barakasına götürdüğünü gördüm. Bazıları ancak 13-14 yaşındaydı. Nöbetçiler 12 yaşındaki kızların bile ırzına geçti. Carla için dehşete düşüyorum. O hala çocuk. Ve nöbetçiler her gün biraz daha gaddarlaşıyor, biraz daha bayağılaşıyor. Bazen çocuklarının gözleri önünde annelere tecavüz ediyor. Ya da bir grup genç kadına soyunmalarını emretmek için yatakhaneye geliyorlar. İstedikleri kadını seçiyorlar. Aşağılamayı tamamlamak için bazen annelerin yanında büyük kızlarını da götürüyorlar. Ertesi gün Arkov yine sarhoş, yanımdan geçerken sırıtıyor.
Dün geceden hoşlandın mı? Gelecek sefer belki şu senin kızı bir denerim.
Luca'nın biraz ateşi var ve öksürüyor. Nehirde yıkanmanın sağlığını etkilemiş olmasından korkuyorum. O gün öğleden sonra uzaklardan gelen top sesleri duyuyoruz. Nöbetçiler kaygılı görünüyorlar. Yakında kurtarıcı boşnak güçlerinin kampa saldıracağı söylentileri dolaşıyor. Alma nöbetçilerin hepimizi öldüreceklerini sandığını söylüyor. Ne de olsa tüm cinayetlerinin tanığıyız. Doğru olmasından korkuyorum. Carla ve Luca'ya bakıyor. Ne tür insanların böylesine güzel çocukları öldürebileceğini düşünüyorum. Cevabını biliyorum. Bize tecavüz eden, aşağılayan, vuran, işkence eden türden. David'i özlüyorum. Onun bana sarılmasını, ona sarılmayı özlüyorum. Sevdiğin birini görememek ya da iyi olup olmadığını bilememek dayanılır gibi değil. Umutsuzluğumuzu daha da pekiştirmek için olacak, son birkaç haftadır çorba ve ekmek istihkakımız da kesildi. Çocuklar bir deri bir kemik kaldı. Umutsuz kadınlar çocuklarına yedirmek için nöbetçilerden yemek çalmaya çalışıyor. Ya da bulabilecekleri herhangi bir ilaç karşılığında gönüllü olarak vücutlarını sunuyor. Çalarken yakalanma halinde Mila Shavik'in ya da Boris Arkov'un gazabına uğrama tehlikesi var. Küçük oğluna vermek için nöbetçiden bir çikolata parçası çalan genç bir kadın hatırlıyorum. O hafta Shavik kamp dışındaydı. Nöbetçi kadını döverken komutada olan Arkov ortaya çıkıverdi. Kadına "demek adamlarımdan bir şeyler çaldın" derken kelimeler ağzında yuvarlanıyor, sarhoş oldu anlaşılıyor.
"Ben çocuğum aç efendim."
"Bana çocuğunu göster." Kadın ölü gibi soluk. Arkov copuyla zavallının çenesini kaldırıyor. "Bana çocuğunu göster dedim." Kadın yaşı ancak 8'e varmış, küçük bir erkek çocuğunu işaret ediyor. Boris parmağını kıvırıyor. "Çocuk buraya gel." Çocuk korku içinde yaklaşıyor ve dilini yutmuş gibi Arkov'a bakıyor. Bir iki tabancasını çekiyor. "Çikolata güzel miydi küçük adam?" Çocuk cevap vermeyince tabancasının horozunu kaldırıyor. Zavallı anne kendinden geçiyor ve çocuğuna dokunmaması için yalvarmaya koyuluyor. Arkov kadının önüne yere ateş ederek onu dansa zorluyor. Ateşi kesince kahkahalar atarak nöbetçilerden birinden ip alıyor. İpi kadının boynuna dolayıp ucunu yükleme alanındaki kirişin üzerinden aşırıyor. Bir anda kadını yukarı çekerek soluğunu kesiyor. Küçük çocuk annesinin soluk almak için çabaladığını dehşet içine izledikten sonra Arkov'u yumruklamaya girişiyor. Arkov eğilip çocuğa bakıyor.
Çikolata güzel miydi bari? Aptal ananın hayatına değer miydi? Siz salaklar kuralları ne zaman anlayacaksınız?
Çılgın gözlerini tutsaklara çevirerek aykırıyor.
Ne zaman?
Sonra zavallı kadın boğularak ölürken hiçbir şey olmamış gibi çekip gidiyor. Küçük çocuk annesinin cesedinin yanına çöküp ağlamaya başlıyor. Sonunda bir nöbetçi gelip onu götürüyor. Çocuğu bir daha gören olmayacak.
10. Ayrım Sonu Sayfa 118.